Herkese merhaba, ben Seda. Eczane sohbetlerine hoş geldiniz. Ben araştırma görevlisiyim. Sizlerle bu platformda sağlık, mesleğimle ilgili ve spor konularında hem bilgilendirici hem de eğlenceli konulardan konuşmak istiyorum. Merhabalar, eczane sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Seda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle astım ve spor ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Genelde astım hastalarının spor yapmaktan kaçtığını görüyorum. O yüzden de bugün biraz bu konuyu ele almak istedim. Öncelikle astım nedir onu bir anlayalım. Astım hava yollarımızın bizim kronik iltihabi bir hastalığıdır. Yani ataklarla seyreder, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi gibi. Dünyada da ülkemizde de zaten sık görülen bir hastalık. İlla bir yakınınızda vesaire görmüşsünüzdür. Çocukluk çağında da çok sık görülen bir hastalık. Çocukluk çağı hastalığı da diyebiliriz hatta. Şimdi burada sporcularla ilişkisi nasıldır? Tabii ki sporcularda da astımla ilgili sıklıkla kullanılan iki tane terim var burada. Biri egzersize bağlı astım, biri egzersize bağlı bronkokonstriksiyon dediğimiz tanım. Peki egzersizin astım hastaları üzerinde faydaları var mı? Evet, olumlu etkileri var ama astımı tetikleyen faktörler arasında da yer alabiliyor bu. Son zamanlarda sporcularda egzersiz esnasında ve sonrasında solunum sisteminde şikayetlerin, semptomların sıklığının, buna bağlı ilaç kullanımının arttığı belirlenmiş. Yine azalmış fiziksel aktiviteyle de astımın yaygınlığı ve şiddeti arasında da yakın bir ilişki olduğu, astım hastalarının yaşıtlarına göre daha az düşük egzersiz kapasitesine sahip olduğu gözlenmiş. O yüzden de gerek sporcularda gerek sporcu olmayan kişilerde bu egzersiz ve astımın birbiriyle olan ilişkisini biraz daha ayrıntılı konuşalım şimdi. Yani bu egzersize bağlı solunumsal semptomlar ilk defa 1. yüzyılda Kapadokya'da Areteus tarafından tanımlanmış astımın tanımı. Daha sonra da modern çağda da ilk defa Jones ve arkadaşları da çocuklar üzerinde sistematik egzersiz testleri yapmışlar. Egzersizin solunumsal fonksiyonlar üzerine etkilerini araştırmışlar. Mesela Münih Olimpiyatlarında 400 metre erkekler yüzme yarışını kazanan atletin de astım için teofilin ve efedrin kullandığı saptanmış ve daha sonra işte sporcu astımına olan ilgi de gösterilmeye başlanmış. Özellikle de elit dayanıklılık sporcularında egzersize bağlı astımın görülme prevalansı daha yüksek ve artışma eğiliminde. Son zamanlarda sporcularda görülen astım aslında iki gruba ayrılarak inceleniyor. Birincisi çocukluk çağında başlayan ve metakolin dediğimiz teste yanıt veren atopi yani alerjiyle ilişkili olan astım. Yani klasik astım. İkincisi de semptomların daha geç başladığı, mesela spor kariyeri sırasında başladığı ve ökapnik volonter hiperventilasyon testi dediğimiz bir test var. Ona yanıt veren ama ilk çocukluk çağında yapılan metakolin testine yanıt vermeyen, atopiyle de çok fazla ilişkisi doğrusal olmayan astım. Yani egzersize bağlı astımın yaygınlığı elit sporcularda, çocuklarda, ergenlik çağındaki gençlerde topluma göre daha yüksek bir seviyelerde. Yine olimpik sporcuların kayıtlarında da daha yaygın olduğu görülmüş raporlarda. Yani bu durum sportif performansı bozabiliyor ama bu tanımları alan birçok da başarılı sporcu var. Örneğin mesela Amy Van Dyken adlı bir sporcu. Şiddetli astım tanısı almış çocukken ama 1996 Atlanta Olimpiyatlarında yüzme branşında 4 tane de altın madalya kazanmış. Yani burada önemli olan aslında erken tanı ve doğru tedavi ile astımlı kişilerin de spora katılımında aslında herhangi bir engel bulunmamakta. Şimdi atopi ile ilişkisine de bakarsak, atopi kişinin genetik olarak alerji gelişimine eğilimli olması durumu aslında. Her alerjik hastalık atopik değildir ama mesela atopik hastalıklara örnek verirsek işte alerjik rinit dediğimiz nezle, alerjik astım, atopik dermatit gibi hastalıklar. Yani bunlarda ortak özellikleri genetik faktörlerin birazcık önemli olması. Mesela birinci derece akrabalarınızda da benzer hastalıkların olması. Ya da bebeklik döneminde mesela atopik dermatit olan bir kişi de daha sonra yine alerjik rinit dediğimiz nezle ve daha sonra da alerjik astım gelişmesi sık görülen bir durum. Yani dolayısıyla atopi ve egzersizin tipi, yani egzersize bağlı astım gelişmesi için aslında önemli bir risk faktörü. Burada mesela atopik olan kişilerde egzersize bağlı astım gelişme riski mesela hız ve güç sporları yapıyorsa 25 kat fazla, dayanıklılık sporlarıyla uğraşıyorsa 75 kat daha fazla bulunmuş. Yine nezle ile astımın da beraber bir birlikteliği vardır. Yani zaten sporcularda nezle de sık görülen bir durumdur. Yani burada fiziksel aktivite ile egzersize bağlı astım arasında doz yanıt ilişkisi olarak düşünürsek egzersizin yoğunluğu arttıkça astımın gelişme riski artmakta. Dolayısıyla yani burada egzersizin tipi ve doğru yönetimi, kısa süreli ve yüksek ventilasyon gerektirmeyen spor branşları daha düşük riskli mesela. Ama devamlı yüksek şiddetli egzersizler içeren kısa süreli mesela egzersizler ve anaerobik aerobik süreçleri içeren takım sporları genelde orta risk seviyesinde, ama dayanıklılık gerektiren, kuzey disiplini gerektiren kış sporları daha yüksek riskli branşlar. Mesela sporcularda düzenli ve tekrarlayıcı o antrenmanlar, yarışmalar esnasında derin nefes alma, hızlı nefes almadan dolayı da solunumsal semptomlar artabiliyor. Çevresel faktörler de uygun olmadığında, yani soğuk bir ortamda, kuru bir ortamda, mesela kış olimpiyatlarında, kayak sporlarında vesaire daha fazla riske maruz kalıyorlar. Dolayısıyla bunlarda mesela zaten özellikle dayanıklılık sporcularında kış olimpiyatlarında astım ilaçlarının kullanımına da onay verilebiliyor bazı sporcularda. Yani çevresel faktörler önemli bu konuda. Uygunsuz çevresel koşullar tabii ki bu riski belirgin bir şekilde arttırıyor. Elit yüzücüler, koşucular gibi bu sporlarda, kış sporları yapanlar da alerjene daha fazla maruz kalabiliyorlar. Yani yaz sporlarında bu etkilenme daha düşük kış sporlarına göre. Burada mesela solunan hava da çok önemli. Su buharı ağırlıklı olması, ılık ve nemli bir hava olması dolayısıyla bu semptomları biraz daha azaltıyor. O yüzden de bu kişilerin genelde ılık ve nemli ortamda yürüyüş, tempolu yürüyüş ya da kapalı bir havuzda yüzmeyi tolere edebilmesi ve kış sporlarında da astım ataklarının hani sık görmesini açıklıyor. Peki egzersize bağlı astımın tedavisi nasıldır dersek de, genel popülasyona uygulanan tedavi protokolleri ile aslında aynıdır. Yani düşük ve orta doz inhaler steroid kullanmak aslında etkili ve yeterli. Ancak yarışma öncesinde inhale kısa etkili beta-2 agonistlerin kullanımı da önerilebilir. Burada tedavide hem kısa hem de uzun etkili beta-2 agonistlerin çok uzun süre kullanılması ve düzenli kullanılması tolerans geliştirebilir ve dolayısıyla hani etki süresini düşürebilir. O yüzden de antiinflamatuar tedaviye ek olarak gerektiğinde kullanmak tolerans gelişimini azaltacaktır. Ayrıca yine beta 2 agonistlerin haftada 3'ten fazla da kullanılması önerilmemektedir. Buna da dikkat etmek lazım. Yine bu durumda tedavi yetersiz gelirse de hani kişisel değerlendirmeler yapılarak hekiminiz size zaten en uygun tedaviyi uygulayacaktır. İlaç tedavisine ek olarak nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Nefes egzersiz teknikleri de bence işe yarıyor. Isınma ve soğumalar, soğuk havalarda maske kullanmak, diyetinizi de düzenleyebilirsiniz. Tuzdan fakir bir diyet, balık yağı tüketmek. Ayrıca biyolojik stresin de yüksek olduğu durumlarda aslında sporcular çok yoğun egzersizden kaçınmalıdır. Yani doğru nefes alma tekniklerini öğrenerek solunum egzersizleriyle akciğerlerimizin kapasitesini artırabiliriz, bronşlarımızın elastikiyetini artırabiliriz. Burada güzel bir sporcu örneği vermek gerekirse, astımla başlayan ve rekorlara kadar uzanan bir hikayesi olan Şayk Ercümen'den bahsedebiliriz. Şayk Ercümen'in hikayesi Çanakkale'de başlıyor. Küçükken çok fazla nefes almakta zorluk çekiyor, sık sık ateşi yükseliyor. Sebebi tabii ki tanıdık, astım. Bu konuda ailesi de çok tedbirli davranıyor, çok kontrolcü davranıyor. Spordan, denizden uzak kalması da bunlara dahil. Fakat anlaşılacağı üzere pek de annesi babası bu konuda başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü kendisi de diyor ki ya zaten suya aşık bir insandım. Hani içimden gelen bir şey, hani denize baktığımda içim gidiyordu diyor zaten. O yüzden hani belki de sudan uzak durmam gerektiği için böyle bir tepki geliştirmiş de olabilirim diyor. Daha sonraları ilaçlar, astım aşıları derken ortaokula giderken hastalığı biraz daha geriliyor. Bu sıralarda da düzenli biçimde dalmaya başlıyor. Bu ayrıca bağışıklığını da zaten güçlendiriyor. Daha sonra antrenmanlar, milli takım seçmeleri derken 2007'de Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Daha sonra dünya rekorunu da yine 2011'de 110 metre ile kırıyor. Yani tek nefeste 110 metre, 100 metre derinliğe dalabilmek zaten mükemmel bir şey bence. Özellikle bir de astım hastası için. Yani kendi diyor zaten bu konuda birçok bu seviyelere gelene kadar çok fazla eleştirildiğini. Hani yüzmenin faydaları gerçekten tartışılmaz bence de. Özellikle astım hastaları için. Zaten kendi de çok güzel bir şey diyor. Benim için hayat ilk nefes aldığım anda değil, ilk nefesimi tuttuğum anda başladı diyor. Bence bu çok güzel bir söz zaten. Yani beni çok etkilemişti. Yani insan önce başarılarına bakınca hani anatominin, biyolojik yapının uygun olması gerektiğini düşünüyor. Ancak hani anlaşıldığı üzere tabii ki biyolojik yapının da biraz etkisi var ama hani o kadar da sandığımız kadar önemli bir faktör olmadığını anlıyoruz. Yani insanın istemesi, inanması tabii ki de buna yana çalışmasının önemi çok daha fazla. Yani doğru eğitim alarak, doğru nefes egzersizleri, doğru teknikler, uygun tedaviyle astım hastaları da çok güzel bir şekilde egzersiz yapıp böyle güzel başarılara imza atabilir yani. Umarım birilerine bu da ilham olur buradan. Daha sonra şimdi astıma yönelik peki nefes egzersizleri ve teknikleri neler? Bunlardan bahsedelim. Bunlar için bazı özel teknikler var. Bunlar semptomlara yardımcı olabilir. Dediğimiz gibi genel olarak akciğer kapasitemizi artırabilir. Yani bu egzersizlerden bazıları nefes almanın yeniden eğitilmesine yardımcı oluyor. Bazıları solunum kaslarının gücünü artırmaya yardımcı olabiliyor. Diğerleri yine göğüs kafesinin esnekliğini genişletiyor. Yani bunları mutlaka tabii ki bir profesyonel, bir uzmanla, bir doktorla, astım kliniği tarafından tavsiye ediliyor. Bunları doğru bir şekilde aldığımızda gerçekten ben de faydasını görebiliriz. Burada mesela Pepworth yöntemi diye bir yöntem var. Pepworth yöntemi, ben de kısaca bahsedersem, bu 60'lı yıllarda Pepworth Hastanesi'nde geliştirilmiş ve nefes alma tekniklerini gevşeme yöntemleriyle birleştiren bir teknik. Fizyoterapistler tarafından öğretiliyor ve diyaframınızdan ve burnunuzdan yavaş bir şekilde, doğru bir şekilde nasıl nefes alacağınızı öğrenmeye odaklanıyor daha çok. Yine diyafragmatik solunum dediğimiz bir solunum tekniği var. Dudakta dudak diye bir solunum tekniği var. Buteyko nefes yöntemi var. Yine yoga nefes egzersizleri var. Bunları da deneyebilirsiniz. Yoga pratiğinde bildiğiniz gibi zaten birçok nefes alma yöntemi var. Bunlar da faydalı olabilir yani. Yani düzenli egzersiz yaparak hem kilonuzu korumakta hem de astım kriz riskinizi azaltmakta size yardımcı olabilir. Yine egzersiz yapmak bildiğiniz gibi endorfin de salgılattığı için vücutta, yani mutluluk hormonu, ruh halimizi de yükseltir. Daha iyi hissetmemize yardımcı olur. Eğer astımınız varsa mesela ne yapabilirsiniz spor olarak? Yüzme bence çok güzel. Özellikle astım hastaları için mesela yüzme havuzundaki ılık ve nemli hava astım dostudur. Yüzme hem vücudunuzun tamamına, özellikle nefes almak için o kullandığımız kaslara yardımcı olur. Hem de düşük etkili bir kardiyovasküler egzersizdir. Yürüyüş yapabilirsiniz. Hem zindelilinizi geliştirmenin de güzel bir yolu. Hani yavaş hareket etmeniz de gerekiyorsa bence nefis bir egzersiz. Ben de çok severek yapıyorum. Hani saatlerce yürümeyi çok severim. Özellikle podcast dinlemeyi de çok sevdiğim için hani nasıl zamanın geçtiğini de anlamıyorum bazen. Bisiklete binme yapabilirsiniz işte seviyorsanız. Takım sporlarını da deneyebilirsiniz. Kısa süreli fiziksel aktiviteler içeren. Yani böylece hem kalp hem akciğerinizi, dayanıklılığını geliştirebilirsiniz. Yani astım hastaları ile beraber güvenli bir şekilde egzersiz yapmak için her zaman o rahatlatıcı, bronş açıcı ilacınızı yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Tetikleyicilerinizin farkında olun. Mümkün olduğunca bunlardan kaçınmaya çalışın. polen, ısı ve benzeri gibi. Yine başkalarıyla egzersiz yapıyorsanız hani astımınız olduğunu söyleyin ki astım krizi geçirirseniz ne yapmanız gerektiğini açıklayın onlara. Yine egzersiz yaparken o hareket etmeyi bıraktığınızda veya öksürdüğünüzde sakinleşmeyen o hırıltılı bir solunum, nefes darlığı gibi semptomlar yaşarsanız hemen ilacınızı o anda da alın. Isınma ve soğumayı da mutlaka yapın bence. Yine soğuk hava astımı tetikleyebileceği için kapalı alanda egzersiz yapmanızı tavsiye ederim. Yine soğuk algınlığı gibi bir viral enfeksiyon geçiriyorsanız o sürede de yani o dönem biraz egzersiz yapmayı azaltın bence. Yani hangi egzersiz türlerinin sizin ve astım semptomlarınız için en iyisi olduğu konusunda emin olun bence en başta. Bu konuda şüpheniz varsa da önce bir doktorla konuşun, bir tavsiye almanızı tavsiye ederim. Yani astımla güvenli bir şekilde egzersiz yapmak için bence rahatlatıcı ilacınızı her zaman en başta yanınızda bulundurun. Soğuk havalarda, kuru havalarda çok fazla egzersiz yapmaktan kaçının veya kapalı alanda yapabilirsiniz. Eğer ki başkalarıyla egzersiz yapıyorsanız onlara astımınız olduğunu söyleyin ki hani haberleri olsun, astım krizi geçirirseniz ne yapmaları gerektiğini bilsinler. Mesela egzersiz anında bir semptom yaşadınız, nefes darlığı gibi, hırıltılı solunum gibi. Hemen o an yine ilacınızı alın. Isınmayı ve soğumayı unutmayın mesela. Tetikleyicilerinizin farkında olun. Mesela polen gibi ısıdan etkileniyorsanız bu sürelerde egzersiz yapmaktan kaçınabilirsiniz. Örneğin bir viral enfeksiyon yaşıyorsanız o dönem pek fazla egzersiz yapmaya yönelmeyin. Yani hangi egzersiz türünün sizin için daha iyi olduğunu karar verin ya da bu çok emin değilseniz de bir uzmana danışabilirsiniz. Ondan bir tavsiye alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım astım ve sporla ilgili bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Instagram üzerinden eczane sohbetleri üzerinden takip edebilirsiniz benim. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Merhabalar, eczane sohbetlerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Acısıyla, tatlısıyla, artık iyisi kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Bu yayını 1 Ocak 2022'de çekiyorum. Yani bugün inşallah hepimiz için 365 günlük yeni bir öykü daha başlıyor. 2022 umarım her şeyinden önce başta hepimize sağlık, daha sonra da dileklerimizi, hayallerimizi getirir diyerek konuya giriyorum. Bugün sizlerle sporcularda demir eksikliğini konuşmak istiyorum. Merhabalar, eczane sohbetlerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu yayını 1 Ocak 2022'de çekiyorum. Yani bir yılı daha acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Artık 365 günlük yeni bir öykü daha başlıyor önümüzde. Umarım 2022 hepimize en başta sağlık, daha sonra da istediklerimizi, hayallerimizi, başarılarımızı getirir diyerek konuya giriş yapıyorum. Bugün sizlerle demir eksikliği, sporcularda demir eksikliğini konuşmak istiyorum. Demir evrende en çok bulunan elementlerden bir tanesi. Ama vücudumuz bizim demir üretemiyor maalesef. O yüzden de birçok canlı için önemli bir mineral. Çünkü vücudumuzda iki tane ana işlevi var gerçekten önemli olan. Birincisi kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesi için gerekli. Diğeri de ATP üretiminde önemli bir rolü var. Eksikliklerinde birçok semptom ortaya çıkabiliyor. Hatta ciddi seviyelere düşmeden eksikliğini bile fark edemeyebiliyoruz. Bu da kötü bir yanı. Almayı düşündüğümüz çoğu takviyeden daha hayati fonksiyonlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama bununla beraber de işte bunun bir demir dengesinin olması çok önemli vücudumuzda. Eksikliği de çok fazla farklı semptomlara yol açabiliyor. Ciddi semptomlara kadar gidebiliyor bu. Fazlalığı da aynı şekilde. Yani öncelikle genel bir tanım yapacak olursak vücudumuz için çok gerekli olan bir element demir. Doğada da bulunan, en çok bulunan elementlerden bir tanesi ama vücudumuz bizim demir üretemiyor maalesef. Dolayısıyla dışarıdan almamız gerekiyor. Vücutta hayati fonksiyonlarda rolü olan önemli bir mineral. Hatta çoğu almayı düşündüğünüz takviyeden çok daha önemli. Ne bu ana işlevleri? Birincisi kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıması kapasitesi için çok gerekli. Diğeri de ATP yani enerji üretiminde de önemli bir rolü var. Yine sporcular için de son derece önemli bir mineral. Çünkü dediğimiz gibi oksijen taşıması, enerji üretimi, performans mekanizmalarında rolü büyük. Alınması da o yüzden zorunlu bir mineral. Dayanıklılık egzersizlerinde, aerobik enerji üretiminde, oksijenin taşınması, metabolizması için kas hücrelerindeki hemoglobin, miyoglobin, stokromlar dediğimiz enzimlerin bir bileşeni aslında. Bu nedenle demir, spor ve egzersiz performansı için gerçekten önemli. Sporcularda da sık görülüyor demir eksikliği. Özellikle kadın sporcularda, ergen sporcularda, vejetaryen sporcular daha yüksek risk grubu olarak karşımıza çıkabilir. Kadın sporcular ayrıca yine özellikle kan kayıpları daha yüksek olduğu için düzenli olarak adet görmemizden dolayı yine bitki bazlı bir diyet uygulayan sporcularda da önemli bir eksiklikleri olabiliyor. Peki demirin miktarı ne kadar olmalı? Yani demir eksikliğinden şüphelenildiğinde neye bakılmalı dersek de çoğu hastada serum demiri ya da ferritin değerlerine bakılır. Aslında tam bir demir paneli istenmesi gerekir burada. Bunlar nelerdir? Serum demiri, ferritin değeri, demir satürasyonu, toplam demir bağlama kapasitesi, hemoglobin miktarı. Bunlara bakılır. Bunlara göre de doktorunuz hani değerlendirme yaparak demir eksikliği anemisi birçok sebebe bağlı olabiliyor çünkü bu. Buna göre bir değerlendirme yapar sizde. Yani kandaki demir oranı düştüğünde al yuvar üretimi azalır ve sonuç olarak da hücrelerde, dokularda oksijen miktarında bir azalma meydana gelir. Dolayısıyla bu tüm vücut fonksiyonlarımızı olumsuz etkiler. Demir eksikliği olunca demir eksikliği anemisi denen yani kansızlık hastalığı da ortaya çıkabilir. Az önce dediğim gibi bunun birçok nedeni de olabiliyor. Aslında bu bir semptom yani altta yatan nedenin aslında tedavi edilmesi gerekir burada. Sporcular açısından bakarsak eğer de dediğimiz gibi kadın sporcular, ergen sporcular daha çok risk altında. Mesela bazı çalışmalara baktım. Yani sporcular için de performans üzerinde dediğimiz gibi anahtar bir role sahiptir. Çünkü hemoglobin kanda, miyoglobin de kasta oksijen taşıyan bileşiklerin oluşması için gerekli. Yani kasların çalışmasına görevli olan o mekanizmalar da görevli. Bir şey gibi düşünebiliriz yani bunu işleyen bir mekanizma da ara bir bileşen gibi düşünebilirsiniz. Yani bu fonksiyonları dikkate aldığımızda tabii ki eksikliği ne yapacak? Aerobik egzersiz performanslarını, mekanizmalarını bozacak. Dayanıklılık kapasitesini, enerjinin verimliliğini dolayısıyla azaltacak. Yani egzersize uyumun, atletik performansın zayıflamasına sebep olur. Kas fonksiyonlarını bozabilir. Yani kasın çalışma kapasitesini sınırlar demir eksikliği. Yaklaşık demirin %65'i hemoglobinin içinde bulunuyor aslında. O yüzden de hemoglobin seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak bizim maksimal oksijen tüketiminde bir azalma ortaya çıkabilir. Bu da yine egzersiz performansını olumsuz etkiler. Özellikle dayanıklılık gerektiren spor dallarında performansı etkileyen birinci etmendir zaten maksimal oksijen tüketimi. Dolayısıyla neymiş? Oksijen taşıma kapasitemiz, hemoglobinin miktarına, mitokondrik enerji üretimi de demir içeren o proteinlerin, enzimlerin aktivitesine bağlı. Yani hücre bazında düşündüğümüzde çok önemli bu olayların güzel işleyebilmesi.